Ayrım 48. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 534. Hayır, düşüncelerinin akışını değiştirmeye kalkışmak bir işe yaramamıştı. Aynı doğrultudaki yabancı düşünce, boğazındaki karşı koyulmaz ağlama isteği gibiydi. Not defterini kapatıp cebine koydu, jipten indi. Yine pusun perdelediği buğulu gözlerle 6. Tugay'ın M113'ünün yanına gelen amalcı olup olmadığına bakmaya gitti. Top mermisinin açtığı çukurun başına gelince duraksadı. Kapkara, değirmi bir çukurdu. Bir şeyler çağrıştırıyordu. Neyi? Jipe döndü. Yine direksiyonun başına geçti. Otururken ayakları koltuğun altına saklamış olduğu tüylü miğfere çarptı ve çarpmadan çıkan küçük bir gong sesine benzer ses aynı doğrultudaki yabancı düşünceyi açıklamaya yetti. Savaşta ölülerin polis soruşturmasına, balistik incelemeye, otopsiye konu olmadıklarını düşünmekle yanılmıştı. Ölü rastgele bir ölü değilse barış zamanındaki soruşturmaları harekete geçirirdi. Maymuncuk Halit'in ölüsü de rastgele bir ölü değildi. Ünlü bir ölüydü. Raşit'in balıydı. Hiç kuşkusuz Raşit balının cesedini iyice inceleyecekti ve hiç kuşkusuz kalbindeki deliği görecekti. 9,9 milimetre çapında yüz yuvarlak deliği. Şarapnel parçalarının açamayacağı deliği. Başka bir deyişle Raşit'in balının şarapnel parçalarıyla değil 9 milimetrelik bir kurşunla öldürüldüğünü anlaması zor olmayacaktı. M12'nin attığı bu kurşunu Beyrut'ta yalnızca İtalyanlar kullanıyorlardı. Öfkeden çılgına dönecek, öç alma hakkını o da kullanmak isteyecekti. O da akla uygun haklı bir davranışı, düşünce açısından da ahlak açısından da doğru eylemi gerçekleştirecekti. Demek ki 9 milimetre parabellum bozulan bir dengeyi yeniden sağlamamıştı. Karışıklığa düzen getirmemiş, sistemi başlangıç aşamasına döndürecek hiçbir eylem yapmamıştı. Tersine entropiye öcünün alınmasını isteyen bir ölü daha katarak dengeyi bütün bütüne bozmuş, karışıklığı arttırmış, azdırmıştı. Kısacası Maymuncuk Halit'in haçlı çapayı vermekle işlediği hatanın bin katı bir hataya düşmüştü. Yaşamın somutluğuna, yaşamın geriye döndürülemez sürecine, matematik mantığının yasalarını uygulamak hatasına düşmüştü. Soyutlamalardan yola çıkan ve tersinir süreçler aracılığıyla bir teoremin sonuçlarını altüst eden bir mantık uygulamıştı. Oysa yaşam bir teoremin sonuçları gibi ters yüz edilemezdi. Bir küçüktür sıfır ve sıfır büyüktür bir. Ve sıfır küçüktür bir ve bir büyüktür sıfır eşitsizlikleri gibi tersinmezdi. Başlangıç aşamasına döndürülemezdi. Öldüreni öldürerek geri getirilemezdi. Büyük bir korkuya kapılarak ne yapmış olduğunu kavradı. Ekim ayındaki çifte kıyımın başlatmış olduğu olaylar zincirine son halkayı eklemişti. Eksik olan halkayı. Üçüncü kamyonu uyandırmış, birliğin tümünü etkileyecek bir öç alma isteğini harekete geçirmişti. Ve taş gibi yüzü yeniden insan etli bir yüze dönüştü. Gözlerindeki pus bir çavlan oldu. Charlie, Martino ile birlikte geri döndüğünde onu jipin direksiyonuna kapanmış, hüngür hüngür ağlarken buldu. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Geberttim onu diye yanıt verdi birden kendini toparlayarak. Kimi? Maymuncuk Halit'i. Sonra olanları anlattı ve Charlie'nin de kendisini toparlaması birkaç dakika sürdü. Bu sürenin ardından konuştu. Kimseyi öldürmedin sen. Maymuncuk Halit diye birini tanımadın. Maymuncuk Halit'in kim olduğunu bile bilmiyorsun. Sonra şaşkın şaşkın kendisini dinlemekte olan Martino'ya döndü. Sen de hiçbir şey görmedin, hiçbir şey duymadın. Kör sağırsın. Ağzını açacak olursan ölmüş bil kendini. Sonra da kendi kendine mırıldandı. Yüce Tanrım, acı hepimize. Raşit'le daha yeni anlaşmaya vardım. Anlaşma sözünü ettiği yakının çok daha ötesindeydi. 6. Tugay'ın Hristiyan subaylarının rahatça doğu kesimine gidip 8. Tugay'a katılabilmelerini, Şii subaylarla erlerin atsız yolun güneyindeki kışlalarına çekinmelerini, İtalyanların yine tek başlarına Şatila'yı denetlemelerini öngörüyordu. Uymayacak olanlara da gereken ders verilecekti. Böylece gece yarısına doğru hükümetçi M113'ler bölgeden ayrıldılar ve Şatila kavşağından iki yöne gittiler. Hristiyan teğmenin, namuslu askerin boyunlarında haç asılı öbür askerlerin bulunduğu tank Tayun geçişine doğru yönelirken Şii askerlerin bulunduğu tank atsız yola girdi. Yarım saat sonra da Amalcılar kuşatmayı kaldırdılar ve top ateşinin kurbanlarının cesetlerini, bunların arasında yabancıların maymuncuk adını takmış oldukları gençten biri de vardı, topladıktan sonra İtalyan kesiminden gittiler. Böylece o gece alçaklık kentin başka noktalarına yöneldi ve İtalyan birliği kardeş katili savaşın ölümcül karnından çıkan yeni canavarın gösterisinden yoksun kalmış oldu. Oysa can kurtaranlara el koyan hasta bakıcı kılığına girmiş militanlar ellerindeki kızıl haç ve kızılay bayraklarını sallayarak yeşil hat boyunca 8. Tugay'ın denetlediği geçiş noktalarına gelip ağır yaralı bir çocuk var geçmemize izin verin diye yalvarıyor, kendilerine yol verilince de geçmelerine izin verenlere Kalaşnikov ateşiyle teşekkür ediyorlardı. Alkol düşmanı kudurmuş it sürüleri yabancıların gittikleri otel barlarını basıyor, şarap ya da likör şişeleriyle birlikte içki içenleri de temizliyorlardı. Hamra sokağında Afrikalı 8 turist bira içtikleri gerekçesiyle öldürülmüştü. Rahip Savonarola gibi fanatizmin esrikliği içindeki mollalar kapı kapı dolaşıp başı açık ya da tırnakları dudakları boyalı kadın avına çıkıyor, yakaladıklarını döve döve camilerin önüne getirip çarşaf giymeye zorluyorlardı. Çekilme emri almamış olan 6. Tugay'ın Hristiyan subayları ise birbirlerine girmişlerdi. Albayları yüzbaşılar kurşunlamıştı. Yüzbaşıları teğmenler öldürmüştü. Teğmenleri erler süngülemişti. Hizbullahçılara gelince her yere dağılmışlardı. Yakıp yıkarak, yağmalayarak Saint Michel Kilisesi'ne uyguladıkları yöntemi sürdürüyorlardı. Sizin de hesabınız görülecek diye Filistinlilere gözdağı veriyor, gece yarısına dek İtalyanlara dokunmayın, İtalyanlar kan kardeşimiz demiş olan müezzinleri bile korkutuyorlardı. Ve Zandra Sadr bütün bunları durdurmak için kılını bile kıpırdatmıyordu. Niçin kıpırdatacaktı? Ayaklanmadan önce Amalcılar batı kesiminde Cemayel'in pamuk ipliğine bağlı olsa da varlığını belli eden hükümetinin yerini alacak siyasal ya da askeri bir çatı oluşturmayı akıllarının ucundan bile geçirmemişlerdi. Bu nedenle ayaklanma Efendi Hazretlerinin işine yarıyordu. Yeni bir Hümeyni'ye ortam hazırlıyordu. İşte gün bu koşullarda ağardı ve günün ağarmasıyla birlikte karargâhta bir ses yankılandı. Akbaba döndü. 8. Tugay'ın verdiği bir jiple dönmüştü. Uzamış sakalı, çökmüş gözleri, şişmiş yüzü ve yanağındaki sargı beziyle sanki linç edilmekten kurtulmuş izlemini uyandırıyordu. Ama aksiliğine bir şey olmamıştı. Leopar'ın önüne geldiklerinde tavuklardan, horozlardan söz etmeye kalkanı kurşuna dizdiririm diye homurdandı. Gaspare ile iki korumaya. Sonra komuta merkezine gitti ve sorulan soruları yanıtsız bıraktı. Nerede kıstırılmıştı? Nasıl yaralanmıştı? Niçin yardıma gidilmesini istememişti? Charlie ise hiçbir şey sormadı. Yarım ağızla söylenen "Boş verin, olur böyle şeyler" yanıtının soru soranları susturmasını bekledikten sonra bir kenara çekti onu. Yeni durum konusundaki düşüncelerini açıkladı kısaca. "Generalim, hemen gitmemiz doğru olur." Tepki de aynı oranda kısa oldu. "Biliyorum, en kısa zamanda burayı boşaltmak istediğimi bildireceğim hükümete." 4 gün sonra salı sabahı şafak sökerken amiral gemisinin bir helikopteri Noel Savaşı sırasında bir köşede korkusunun terlerini silmekten başka bir şey yapmamış olan Romalı kor generali Sierra Mike'a getirdi. Ama yazgı son bir kez daha alay etmiş, Şahin'in kuyusunu kazmaya hazırlanmış, kim bilir nasıl bir torpil ya da dalavere ile Ali'yi boğazlamak, Sana'nı ağzını burnunu dağıtmak için Beyrut'a dönmeyi başaran ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza'da gelmişti. Bir alçak kabartma gibi yassı suratında mutlu bir gülücük, kapana sıkışmış fare gözlerinde Hinoğlu Hinlik, ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza, birliğin Akbaba istediğinde yola çıkmasını öngören belgeleri içeren evrak çantasını taşıyordu. Bunun üzerine Akbaba son bir toplantı düzenlerken Charlie'nin sabırsızlığı telaşa dönüşüyordu. Bir gece önce kaynaklarından Gobeire'de çok tehlikeli gelişmeler olduğunu öğrenmişti. İtalyanlar yakın mesafeden kalbine 9 milimetre parabellum sıkarak maymuncu öldürmüşlerdi ve öfkeden çılgına dönen Raşit görülmemiş bir öç alabilmek için Hizbullahçıların desteğini sağlamaya çalışıyordu. Yaşanan ya da tasarlanan bir öykü nasıl sona ererse ersin, nasıl sona ereceği ister kestirilsin ister kestirilmesin, son değişin üstüne inmeye başlayan perde hep kaygı verici bir şeyler içerir. Yaşamın iğretiliğini, yinelenmezliğini, önlenemez ve kaçınılamaz amacını çağrıştıran bir şeyler. Perdeyi yukarıda tutan ipler yavaş yavaş gevşeyip perdeyi ağır ağır indirmeye başlayınca yavaş yavaş eriyerek bizi tuzaklara dolu bir karanlıkla baş başa bırakan bir mumla karşı karşıya olduğumuz izlenimine kapılırız. Son toplantıda böyle oldu. Kaygılarla dolu bir perde ağır ağır indi ve hepsini tuzaklarla dolu bir karanlıkla baş başa bırakacak olan mum yavaş yavaş eridi. Herkes şu ya da bu biçimde duyumsadı bunu. Özellikle de kiraz ağacından büyük masaya oturmadan önce Akbaba'ya bir şeyler fısıldayan Charlie, "Generalim, dakika geçirmeden İngilizler gibi gizlice sıvışalım buradan. Her şeyi bırakıp donanmanın helikopterlerini kullanalım. Bu akşam başlarsak bir helikoptere 15-20 kişi bindirip 20 dakikada bir 3 uçuşla sabah olmadan kazasız belasız amiral gemisiyle kurvazörlere geçmiş oluruz." Gitmek tehlikeliydi. En azından kalmakla aynı oranda tehlikeliydi. Kesin olarak ikiye bölünen kent, Hristiyanların yeniden Müslümanlara, Müslümanların Hristiyanlara, Dürzilerin de her iki tarafa açtıkları ateş altında inliyordu. Havaalanını ele geçiren Şii gerillalar kuleyi çalıştıramadıkları için sağlam kalan iki pist kullanılamıyordu. Falangistlerle Kataeb'in elindeki liman ise Amalcıların kuşatmasına dayanmakta zorlanıyordu. Her geçen saniye kargaşa artıyor ve çok uluslu güç yürekler acısı bir başarısızlığın kalıntısı durumuna düşüyordu. Doğu kesimine sığınmış olan Fransızlar adet yerini bulsun diye çamlıkta bıraktıkları lejyoner sayısını ona düşürmüşlerdi. Uçak gemilerine dönmüş olan Amerikalılar karargahın yıkıntısına kazılan siperlerdeki marines sayısını yarıya indirmişlerdi. Britanya majestelerinin 100 dragonsu ise kimseye haber vermeden gece yarısı sıvışmışlardı. Geriye bir tek Sir Montagu'nun yazdığı çılgın atı yüreğinden yaralayan alaycı iki satır kalmıştı. "Hoşça kal sevgili dostum ve talihin açık olsun." Bu yüzden Charlie, "Generalim İngilizler gibi gizlice sıvışalım" demişti. Ne var ki kümeste horozların üürleri, tavukların gıdaklamaları arasında yaşadığı tatsızlık Akbaba'nın onurunu derinden yaraladığı için Sir Montagu gibi sıvışarak kendini küçük düşürmek düşüncesi tüylerini diken diken ediyor. Bunun dışında bir kararın birliği karşı karşıya bırakacağı büyük tehlikeleri umursamıyordu. Göğsünü dışarı çıkartıp sol yanağında artık mora çalan bir kabuk bağlamış olan Heidelberg düellolarını çağrıştıran yaranın yüzüne verdiği sert görünüşle toplantıyı övünerek açtı. Birliği karşı karşıya bırakacağı büyük tehlikeleri umursamıyordu. Göğsünü dışarı çıkartıp sol yanağında artık mora çalan bir kabuk bağlamış olan Heidelberg düellolarını çağrıştıran yaranın yüzüne verdiği sert görünüşle toplantıyı övünerek açtı. Gece yarısı helikopterle hırsızlar gibi gizlice gidemem dedi. Başım dik, alnım açık olarak gün ışığına vapurla gideceğim. Sessizce bıyıklarını vurmakta olan Charlie dışında hiç kimse karşı çıkmadı. "Ben de," karşılığını verdi profesör. "Ben de," karşılığını verdi çılgın at. "Ben de," karşılığını verdi Şahin. "Ben de," karşılığını verdi saf gigi. "Ben de," karşılığını verdi Pistoya. "Ben de," karşılığını verdi Şeker. "Biz de," karşılığını verdiler geri kalanlarla Sandokan. "Üç gemi," diye sürdürdü konuşmasını. "Biri Sierra Mike'daki 100 maro için, biri Yakut'taki 400 paraşütçü ve karabinieri için, biri de lojistikteki 100 asker karargah ve sahra hastanesi personeli için. Malzemeyi de İtalya'ya götürmek için ayrıca iki yük gemisi. Biz buraya küçük bir kent kurmaya yeterli malzeme getirdik. Her şeyi geri götüreceğiz. Bir kutu bisküvi, bir toplu iğne bile bırakmayacağız. Boş kasaların dışında hiçbir şey bırakmayacağız. Şimdi planımı açıklıyorum kısaca. 4 gün 4 gece boyunca her şey toplanıp taşıtlara yüklenerek limana gönderilecek. Günde 3 sefer yapılacak, sabah, öğle ve gün batımında. Yarın çarşamba, giysiler, çamaşırlar, mutfak eşyası fırın gidecek. Perşembe, soğutucular, su depoları, su arıtıcıları ve fazla yiyecekler. Cuma günü jeneratörler, telsizler, garajlardaki, atölyelerdeki malzeme. Cumartesi çadırlar, yataklar, ağır silahlar ve sahra hastanesinin donanımı. Cumartesiyi pazara bağlayan gece yük gemileri yüklenecek. Pazar sabahı gün doğarken M113'ler ve çeşitli araçlarla yola çıkılacak. Bayrak asmadan tek bir kol alarak Beyrut'tan geçilecek. Öğlene doğru gemilere binilecek, gemilere biniş tarihinin gizli tutulacağını, birliklere ancak birkaç saat önce bildirileceğini eklemeyi gereksiz buluyorum. Bir diyeceği olan var mı? Yok karşılığını verdiler. Charlie ise tersine bir şey demeyip bıyıklarını burmayı sürdürdü. Bu planın büyük tehlikeler içerdiğini biliyorum. Hazırlıkları, limanda demirli gemileri görünce herkesin gitmek üzere olduğumuzu anlayacağını biliyorum. Bu nedenle İngilizlerin sıvışmasını, Fransızların çekilmesini, Amerikalıların gitmesini kolaylaştıran beklenmedik bir olaydan yararlanamayacağımızı biliyorum. Üssü toplarken her geçen gün daha yorgun düşeceğimizi, pazar sabahı kabuksuz bir kaplumbağaya dönüşeceğimizi, kabuksuz bir kaplumbağaya da herhangi bir itin midesine indirebileceğini, son konvoya saldırabileceğini de biliyorum. Hiç kuşkusuz çok çekiniyorum bundan. M113'lerle öbür araçların gemilere yüklenmesi için rıhtımda bekleyeceğimiz birkaç saat daha da çok korkutuyor beni. Rıhtıma yığılmış 1200 kişi çok kolay bir hedef oluşturacak. Hükümetçilerde, amalcılarda, daha sonra karşı tarafı suçlayıp kargaşayı arttırmak için üzerimize ateş edebilirler. Zavallı İtalyanlar tam yola çıkacakları sırada kanları yerde kalmayacak. Bu noktada sözü burada bırakacağımızı söylediğim büyük kasalara getirmek istiyorum. Boyları 5 ile 7 metre, enleri 2 ile 3 metre arasında değişen çelikten yapılmış 100'e yakın kasa var elimizde. Malzemeyi taşımak için 50 kasa yeterli olduğuna göre kalanların içine kum torbası doldurup rıhtımda koruyucu bir kalkan oluşturacağız. İsterseniz dikey siperler diyebilirsiniz bunlara. Gemilere binmeden önce bunların içinde bekleyeceğiz. Bir diyeceği olan varsa elini kaldırsın. Charlie elini kaldırdı. Benim var generalim. Akbaba hoşgörüyle gülümsedi. Söyle Charlie, neye takıldın? Bana göre en tehlikeli aşama gemilere binme aşaması değil generalim. Gemilerin rıhtımdan ayrılıp denize açıldıkları aşama. Üçüncü kamyon mu demek istiyorsun Charlie? Evet. Üçüncü kamyon denizden gelebilir. Çifte kıyımdan sonra da siz de kamikaze bir sürat teknesi olasılığını düşünmüştünüz. Bunu da düşündüm Charlie ama bir kenara bıraktım sonra. Üçüncü kamyonun ya da kamikaze teknenin biz Beyrut'ta olursak bir anlamı var. Beyrut'tan ayrılırken niye göndersinler? Evet niye dedi profesör. Niye dedi herkes Sandokan'la birlikte? Çünkü... Charlie kuşku ve merak uyandırmadan açıklama getirecek bir cümle kurabilmek için duraksadı, sonra öfkesine yenik düşmüş bir insanın hüzünlü havasına bürünerek derin bir iç çekti. Çünkü Gobeyre'de alçakça bir yalan yayılıyor ağızdan ağza. Yalan mı? Ne yalanı? İtalyanlar RDG-8'li sarışın oğlanı öldürdü diyorlar. Büyük bir uğultu oldu. RDG-8'li sarışın oğlan mı? Çavuş Natalya'nın miğferini çalan çocuk mu? Biz mi öldürmüşüz? Olacak şey değil. Rezalet. Ayıp be. Kuyruklu yalan. Ne anasının örekesi herifler. Akbaba telaşlanarak Charlie'ye baktı. Kötü haber bu Charlie. Çok kötü. Peki kim öldürmüş diyorlar? Nasıl? Nerede öldürmüş? Kimin nerede nasıl öldürdüğünü ancak Allah bilir. Çünkü çocuk şarapnel parçalarıyla ölmüş yanıtını verdi Charlie. Sakin bir sesle. Açıklama istemenin de gereği yok generalim. Çünkü yalan yalanı doğurur. Kiraz gibidir. Birini yedin mi ötekileri de yemek istersin. Ama Raşit'in görünmemiş bir öç almak için Hizbullahçılardan destek istediği dedikodusunu ciddiye almamız doğru olur. Raşit mi? Raşit. Görülmemiş bir öç mü? Görülmemiş bir öç. Her şeyi abartmayalım Çayl. Bu lanet kentteki her dedikoduyu, her denileni ciddiye alacak olsak, dedikodu değil generalim. Unutmayalım ki bugün yaşıyor olmamızı 3 ay önce bir dedikoduyu ciddiye almamıza borçluyuz. Derin bir sessizlik oldu. Bu kez Akbaba girdi söze. Haklısınız Charlie, haklısınız. Ne var ki dedikodu olmadığını kabul edersek Raşit'in bir kamikaze tekneyle görülmemiş bir öç alacağı kuşkunuzu neye dayandırıyorsunuz? Görülmemiş sözcüğüne generalim. 3 ay önce dediklerinizi anımsıyor musunuz? Görünmemiş bir kıyım yapmak isteyen bir kamikaze olsam demiştiniz, kamyonla ya da uçakla karargaha ya da üstlere saldırmaya kalkmazdım. Bir sürat teknesi bulur, her hafta nöbet değiştiren askerleri getirip götüren gemiye bindirirdim. Kolay, kesin, şaşmaz bir hedef. 400 ölü garantisi var. Anımsıyorum Charlie, anımsıyorum. Sonra da limanın çevresindeki koylarda bir sürü motor olduğunu, zararsız bir motorla bir kamikazeyi ayırt edebilmenin kolay olmadığını eklemiştiniz. Anımsıyorum Charlie, anımsıyorum. Üstelik motor son derece hareketli, süratli bir araç. Bizim yola çıkacağımız gemiler ise en çok 15 mil yapabilen feribotlar. Haklısınız. Doğru da olsa, yanlış da olsa bu dedikoduyu ciddiye almak zorundayız. Ama gözlerimizi dört açmanın, donanmadan nöbetçileri arttırmasını istemenin ötesinde ne yapabiliriz? Yola çıkmadan önce güvence alabiliriz generalim. Büyük bir tehlikeyle karşılaşmadan limandan ayrılmamıza yeşil ışık yakılmasını sağlayabiliriz. Nasıl? Geçiş ücreti ödeyerek generalim. Yine büyük bir gürültü koptu. Akbaba küplere binmişti. Geçiş ücreti ödeyerek mi? Başı dik, alnı açık olarak gitmek isteyen birini para ödemeyi mi öneriyorsunuz? Olacak şey değil. Ayıp, rezalet, duyulmuş bir şey değil. Ama Charlie aldırmadı. Geçiş ücreti olarak para verelim demiyorum generalim. Yine gönüllerini alalım diyorum. İtalyanlara dokunmayın, İtalyanlar kan kardeşimiz demelerine yol açan kan bağışına benzer bir bağışta bulunalım. Generalim bence Sahra Hastanesi'ni bunlara bırakalım. Sahra Hastanesi'ni mi? Evet, doktorlarla birlikte. Bir de bir subayın komutasında bir koruma birliği bırakırız. Gürültü dev boyutlara ulaştı. Bir kutu bisküvi, bir toplu iğne bile bırakmak istemeyen birine Sahra Hastanesi, doktor, koruma birliği bırakmayı mı öneriyorsunuz? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Şaka mı ediyorsunuz? Kurbanlık koyunlar bırakmış oluruz arkamızda. Canımızı kurtarmak için kurbanlık 100 koyun. Kulaklarıma inanamıyorum. Bu kez öfkelenmeyen tek kişi yerinden kalkıp elini tek gözlüğüne götüren çılgın at oldu. Zorunluluğa ayak uydurmak gerekir der Cicero. Seneca da şunları ekler. Zorunluluk acımadan daha güçlüdür. Generalim, Sahra Hastanesi'ni koruyacak birlikle ben de kalırım. Peki albay, peki kalın. Diye homurdandı birden sakinleşen ve bambaşka bir düşünmeye başlamanın dalgınlığı içindeki Akbaba. Gerçekten mi generalim? Gerçekten. Sonra birden Charlie'ye döndü. Bu ücreti ödesek de 3. kamyonu, sürat teknesini kullanmayacaklarının güvencesini kim verecek bana? Hiç kimse dedi Charlie kısaca. Rulet oynuyoruz. Kazanma olasılığımız ne kadar? Her kumardaki gibi generalim. Kırmızı da gelir, siyah da. Peki oyunu kim yönetecek? Krupiye elbette. Zandra Sadr mı? Zandra Sadr. Başka kimse yok generalim. Uzun bir sessizlik oldu. Bu sessizlik boyunca yalnızca sanki danışmak için masayı tıkırdatan 5 parmağın çıkarttığı tıkırtı duyuldu. Sonra Akbaba'nın kararlı sesi yükseldi. Peki Charlie, oynayalım bu kumarı. Gidip Krupiye'ye Sahra Hastanesi'nin fişini verin. Ve Profesör, Şahin, Safgigi, Pistoya, Şeker, Sandokan ve ötekiler ses çıkartmayıp susar. Çılgın at, peki albay kalın sözlerin etkisiyle kendinden geçerken Charlie Zandra Sadr'a gitmek için Martino ile birlikte çıkar. 48. ayrımın sonu. Sayfa 545.